Ayrım 28.
Alnında elmacık kemiklerinin üstünde güneş pembelikleri, menekşe rengi gözlerinde yaldızlı helezonlar. Miralay Ferit Bey'den söz açılmasa iyi ya, evde mi? Kimküm ede ede demir hicranını dile getirmeye çabalıyor, ağlamamak için dudaklarını ısıra ısıra. Suat ihtiyarın son günlerini anlatıyor. Bereket Ümid'in gerçekçi bir yaklaşımı var ölüme. Duygusallıklar nesnel olguları ne ortadan kaldırabilir ne değiştirebilir. Ölüm nesnel bir olgudur. Duygularınla değil, aklınla, şuurunla yaşayacaksın. Bir iki söz edip onları dut gibi silkeliyor. Arkasından haydi denize. Yaptığınız darbe terkip merkip aramıyor binbaşı bey. Aciz kanaatim odur ki ciddi bir tenakuzla ihtiva etmektedir. Güya demokrasiyi takviye edecek, irade-i milliye ile gelmiş bir hükümeti ifna ediyor. Ortada demokrasi mi kalır? Sizinkisi İsmet Paşa'sız bir İsmet Paşa diktası. Böyle bir formül hala itibarlı olsaydı 40 yılın kurduğu İsmet Paşa bırakır da demokrasiyi tatbike temayül eder miydi? İdeacının altı sefalı bir yer. Denizden çıkıp güneşe uzandın mı yukarıda çivit mavisi koyu bir gök, tıraş köpüğü bulutlar, dünyasal bütün uğraşıları iki paralık ediveren bir evren sonsuzluğu. Binbaşı Demir böyle görkemli bir izlenimi bir de nerede duymuştu? Kore'de. Kunuri çekilmesinin bunalımlı gecelerinde. Güneşin doğması yaklaşırken. Hani elma yeşili bir boşlukta yıldızlar tutuşmuş örümcekler gibi üstlerine sallanırlardı da. Suat'ı mayo ile görmek sınavdan beter. Fazla alımlı, teni öylesine saydam ki cigara dumanı büklümleri gibi mavi mavi damarları görünüyor. Göğüsleri ağır, kalçaları dolgun, yürüdü mü çevresine ezilmiş meyve kokuları saçıyor ama güneş yağı kokusuyla daha baygınlaşmış olarak. Binbaşı Demir bakışlarını usulca Ümid'e kaçırdı. O çılgının teki, beyaz beyaz izi kalıyor, doğru dürüst yanamıyorum diye tutturdu. Bikini mayosunun sütyenini çıkarıp attı, öyle güneşleniyor, denize öyle giriyor. Hem baba erkekler göğüslerini örtmezlermiş de kadınlar ne demeye örtmek zorunda bırakılırlarmış bakalım. Göğüsleri göğüs olsa irice birer mandayına kadar mı? Demir belki bu yüzden telaşlanmıyor. Pek uzaktan görenler bunu oğlan çocuğu bile sanırlar. Gel gelelim gözü böylesine kara bir kadınla evlenmeye kalkışmak da zor ha. Miralay Ferit Bey mi nur içinde yatsın ruh gibi ahbabımdı. Birlikte çok kafayı çekmişizdir. Onların nesli ah ah günahkar nesil. Biraz da bizim neslimiz ya neyse. Enver Paşa tutar devleti Kaiser Wilhelm'in emrine verir. 10 yılda imparatorluğu batırırlar. Kuvayi Milliye'yi, müdafaa hukuk doktrinini, kefaretleri sayarım ben. Tabii Kemal Paşa'yı da enkazdan yeni bir devlet çıkarmak her baba yiğidin harcı değildir. Sizin nesil ki onları temadi ettirmek iddiasındadır. Atatürk'ün adını ağzından eksik etmez. Niye Enver Paşa'nın izini sürer, izahı gayri kabil. Çünkü o Alman emperyalizminin Asya'daki menfaatlerini müdafaa maksadıyla İran işlerine, Kanal'a, nihayet Buhara Hanlığı'na asker sevk ediyordu. Siz ise Amerikan emperyalizminin âli menfaatlerini müdafaa için Kore'ye asker sevk ediyorsunuz. Şimdi bak, Binbaşı Bey, 27 Mayıs Nedamet hissinin doğurduğu bir aksülyamel ise, hadi bakalım neydi aksülyamelin Türkçesi? Gel de bul, tepki mi? Bol bol Atatürk isminin zikredilmesine rağmen Kuvayi Milliye mahiyetinde bir kefaret addedilemez. Şundan ki Mustafa Kemal Paşa Jacobin'di, sizler Bonapartistiniz. Mühendis Ahmet Ziya Bey piposunu ağzından düşürmüyor ama içmiyor da, içine tütün bütün koymamış, onunkisi kendini avutma. Bu Suat'ın dikkatinden kaçmadı, sordu. Ahmet Ziya Bey kabahat sırasında yakalanmış bir çocuk telaşıyla piposunu ağzından çekerek, yılların ihtiyadı Suat dedi, bir çırpıda vazgeçemiyorum. Halbuki hekimler tütün içmeyi katiyetle yasak etti, böyle oyalanıyorum işte. Suat'ın gözleri merakla açıldı. Hekimler mi, nereden icap ediyor da hekime gidiyorsunuz? Az önce yaptıkları ihtilalin hiçbir işe yaramayacağını takır takır Binbaşı Demir'e söyleyen adam ansızın mahcup bir genç kız gibi ezilip büzülüyor. Efendim bir müddettir teneffüs etmekte müşkilata uğramaktaymış da. Arkadaşların ısrarı üzerine tanıdık bir iki doktora görünmüş. Onlar da başka bir alem. Bir kere işi ciddiye almıyorlar. Hepimizi gömeceksin acı patlıcanı kırağı çalar mı lafları gırla gidiyor. Üstelik birinin dediği öbürününkini tutmaz. Bazıları kronik bronşitten dem vuruyor. Bazıları nefes borusu iltihabından. Hançerede kismis diyenler de yok değil. Ama hepsinin müttefikan birleştikleri yegane husus tütünden sureti katliye de vazgeçmesi zarureti. O akşamüstü gün kavuştu kavuşacak, aynı sandal gelip rıhtıma yanaşarak Ahmet Ziya'yı alır, Suat Binbaşı Demir'e nedense bazı açıklamalar yapmayı gereksiniyor. Biz Ahmet Ziya'yı mühimseriz, partisiyle teorik ihtilafı olduğu söylenir, hanidir hareketin dışında yaşıyor. Nazım'la Şevket Süreyya ile yatmış, derler ki hapisteyken çok sevdiği, adeta taptığı karısının ihanetine uğramıştır. Güzel kadınmış, Ahmet Ziya'nın en samimi dostuyla sevişmişler, bir rivayete göre Rusya'ya kaçmış, bir rivayete göre... Ümit'in gözleri batıdaki yangın yalazından bakır kızılına dönmüş. Ağızlı parmakları arasında burun deliklerinde o ince duman çizgisi. Vay canına be, ne karılar var hayatta. Binbaşı Demir, Sakıt Reisi Cumhur Celal Bayır'ın Yassı Adada intihara kalkışması üzerine Eylül sonlarına doğru İstanbul'a gelince bir fırsat yaratıp Ümit'le birlikte Suat'a tekrar uğradı. Yaz biterken güzün boz hüznünü duyuran üşütesiye serin, yağmurlu günler olur, öyle bir gündü o gün. Köprüden vapura binmişlerdi. Tirşemsi kül rengi bir aydınlık göğü ve denizi buzlu cam gibi kaplamış. Üsküdar'ın orada bir koster burunlarının dibinden geçiyor. Macar galiba. Tuna'dan Karadeniz'e çıkıp Akdeniz'e kadar inen gemilerinden olmalı. Güvertesinde şişman beyazlar giymiş bir aşçıbaşı sakallı da. Kuzguncuk'tan tam kalkacaklar, beklenmedik bir yağmur hazırlığı. Mor, homurtulu, su tozundan saçakları korulara sarkan sağanak bulutları Vaniköy üstlerinde hızla birikiyor. Şimşeksiz bir gök gürültüsünün edepsiz tarrakaları. Ümit cigarasını küpeşteden denize atıp dedi ki, ıslanacağız binbaşı, bir dolmuşa rastlamazsak yandık. İskeleye inmeleriyle iri çekirdekli bir yağmurun her yanı benekleyip pars derisine çevirmesi bir oluyor. Bereket bir araba varmış, edebiyatı cedideden kalma, boş, hasır örgülü ve tenteli canlarını daratıyorlar. Suat'ın evine varıyorlar ki sağanak kaşla göz arasında şamatacı bir doluya çevirmiştir. Dumanlı şakırtılarla at kestanelerini, çınarları, kara ağaçları dövüyor. Birden ürpertici bir sonbahar serinliği, denizin handise yüzüne değen öfkeli bulutlar, zincirleme tarrakalarıyla Ümit'i her seferinde sıçratan o gök gürültüsü. Suat yukarıda rüzgardan çarpılan pancurları tutturmaya uğraşıyormuş. Kapıyı açmakta gecikti. Onları görür görmez dalgın yüzü menekşe rengi bir gülümsemeyle aydınlanıyor. Ah ne iyi ettiniz geldiniz. Yalnız yalnız öyle sıkılıyordum ki. Yağmur da indirmez mi? Hele dolu camları kıracak. Çok ıslanmadınız inşallah. Çay içersiniz değil mi sıcak sıcak? Yalnız yaşayanların laf çabukluğuyla onları deniz üstündeki oturma odasına alıp elektrikli semaverli çay hazırlıyor. Demli, tavşan kanı, buruk bir çay. Camlarda yağmur karanlığı, gökte boğuk çığlıklarıyla martılar, denizde doludan delik deşik olmuşa benzer bir takanın ıslak patpatları. Ümit çat diye bir cigara yakıyor. Binbaşı Demir, belleği o ziyaretten neden sadece sağınan telaşlı görkemini, Suat'ın düşünceli halini zapt etmiştir, bir türlü açıklayamaz. Evet, Suat düşünceliydi. Yok efendim, İzmir'de Nihat karıştırdığı belirsiz Halim'den doğru dürüst haber alamadığı için değil. Mühendis Ahmet Siyah Bey nihayet röntgen çektirmeye razı olmuş. Çok şükür akciğerlerinde bir şey çıkmamış ama hançerede mi gırtlakta mı ne leke saptamışlar. Tümör olasılığı anlaşılan biyopsi yapılacak. Suat üzgün gözlerini yağmurun çizdiği camlara çevirip dokunaklı bir iştenlikle tahammül edemem diyor. Hayır, katiyen edemem. Dayım ölünce Ahmet Siyah Bey adeta yerini almıştır. Başına bir şey gelirse kaldıramam. Dokunsalar ağlayacak. Ümit yanına sokuluyor. Dur canım, hemen büyütme, hele netice alınsın. Bir eliyle dağınık bal rengi saçlarını okşuyordu. Rimelle ağırlaştırılmış lacivert kirpiklerini eğerek Suat ona döndü, hüzünle gülümsedi. Ümit'in parmaklarından ağızlığını alıp dudaklarına götürdü. Dumanların dolaşık yazısını boşluğa salıverirken bir şeyler söyledi. Binbaşı Demir ne dediğini asla hatırlayamayacaktır. Yoksa ne dediğini zaten duymamış, sahneyi sessiz mi seyretmişti? Aklında kalan Ümit'le Suat'ın mühendis Ahmet Siyah'ın hastalığından söz ederken aynı cigarayı ortaklaşa içmeleri, ağızlı biri alıyor bir öteki. İşte sonradan sık sık duyacağı o dışarıda bırakılmışlık izlenimini ilk defa o gün orada duyuyor Binbaşı Demir. En çok da Ümit, böyle üzüntülüyken Suat yalnız kalabilir mi deyince, en iyisi sen İstanbul'a yalnız dön Demir. Ümidi Vaniköy'ünde Suat'la bırakıp yalnız dönmüştü. Ankara'da Albay Dündar'la Binbaşı Aziz'in görevle yurt dışına atandıklarını işitmeseydi, olayı herhalde enine boyuna daha bir süre düşünecek, bazı önemli sonuçlara varacaktı. Ne var ki Albay Dündar'ın Roma'ya ateşe militer, Binbaşı Aziz'in Madrid'e ateşe militer yardımcısı atanması, dikkatini yeniden ihtilalin iş sorunlarına, komitede gittikçe tehlikeli bir hal alan ikiliye çekti. Albay Dündar'ın gidişi oldukça akla yakın, açıklaması kolay. Ordudaki tartışmalı tasfiyeden o sorumlu tutuldu. İçerleyen çok. Ayrıca komitedeki ikiliği seçim taraftarlarını paketleyip yurt dışına göndererek çözmeyi önerdiği sağda solda söylenip duruyor. Ortalığı yatıştırmak amacıyla belki bir süre Ankara'dan uzaklaştırmayı yeğlediler. Fakat sizi binbaşı, o niye yolcu? Faal bir görev yapmıyor, etliye sütlüye karışmaz. Meğer o istemiş. Binbaşı Demir birlikte geçirdikleri son gece adalı Arjantin tangoları çalan bir Güney Amerika orkestrası yelken paça goşolar, sürmeli gözlerini baygın baygın süzerek sigarillosunu tüttüren Dilber Senyore bunu öğrenince çok fena sarsıldı. İstanbul'dayken Zizi Binbaşı telefon etmiş, Ankara'da olmadığını söylemişler, beni arasın diye not bırakmış. Hattın öteki ucunda demirin içten yankılı sesini alır almaz dalga geçmeyi unutmadı elbet. Oğlum bana bak, sen moruklasan da bu ses moruklamıyor. Baronesin üstüne gül koklamaya karar verdiğin gün karıları telefonla keseceksin. Cevap vermesine vakit bırakmadan bitiştirdi. Tamam tamam, merak ettiğin şeyi biliyorum. Gece gargazinosuna düş, baş başa konuşuruz. Mevsim yaz, tenhadır. Binbaşı Demir yalnız olacaklarını sanmıştı. Baş başa demedi mi? Kim olsa sanır. Oysa seninki bir kadınla gelmiş. Değnekten farksız, saçları soğan kabuğu, güdük kaşları kırmızı, incecik dudaklarını kelebek boyamış bir kadın. Şıklığı pahalı, iyice takmış takıştırmış, adamın tüylerini ayağa kaldıran yanlış tonlarla konuşuyor. Anlasın anlamasın her konuya burnunu sokuyor. Aziz hayatım, bu orkestra geçen yaz fuarda çalmamış mıydı? Ya da Suzan Süzen'i de yaslarda da mahkemeye çıkartacak mısınız? Ay meraktan çatlıyorum ayol, söylesen ne olur. Binbaşı Demir'in garipsediği arkadaşının yalnız gelme işi mi? Hayır, yanındaki kadına yıllardır yapı geldiği gibi ona yengen diye tanıtma işi. Zizi Binbaşı üzerinden akan eğreti bir ciddilikle nişanlım Seval diyor. Bu da gönüller Fatih'i Binbaşı Demir, sana bahsetmiştim Seval. Şu ara bir baronesle kırıştırmaktadır. Nişanlısı ha, demek söylenenler doğru. Seval ortalarda dolaşan tariflere tıpatıp uyduğundan Binbaşı Demir'in onu görür görmez bunu kestirmesi gerekirdi. Kestiremedi nedense. Daha kötüsü, Binbaşı Aziz nişanlım diye tanıttığı halde sahici nişanlısı sayamadı. Çapkın erkeklerde hep böyle mi olur? Birkaç kadeh parlattılar. Sahnede dimdik meme uçları arasında kıvılcım atlayan iki akrobat kadın, biri kayısı sarışını, öbürü zeytin esmeri, Zizi Binbaşı cigarasını dişleriyle hafifçe ısırıp dumanını yiye yiye diyor ki, Madrid'i anlata anlata bitiremiyorlar. Fevkalade bir şehirmiş. Bakalım göreceğiz. Ben yalnız gidiyorum. Seval'i bilahare gelip alacağım. Bu arada tabii nikah mikah. Asıl soruna geç vakit temkinle sokuldu. Vaziyeti nasıl görüyorsun? Bence berbat. Ayrılık birliklere sirayet etti. Yarın öbür gün aramızda kapışacağız. Ne o devrim? Boş versene sen. Gözleri daldı. Boncuk mavisi biraz paslanmış mı ne? Sahnede soyunan bir dansöz iç gıcıklayıcı bir melodiye uyarak üstündekileri birer birer çıkarıyor. Çarpıcı olan soyunmasından çok yüzündeki anlam. Çıplak dişiliğiyle erkekleri baştan çıkarmayı iş edinmiş bir yosma suratı mı bu? Hadi canım. Masum ve asude bir genç kız yüzü. Ama Zizi Binbaşı farkında mı? Orası şüpheli. Allah bilir, görmedi bile. Baksana, söze bıraktığı yerden arkadaşını yıllardır ilk defa adıyla çağırarak başladı. Bak Demir, seni bu boka ben soktum. Kıştı, burada buluşmuştuk öyle mi? İkazda bulunmak vazifem. Biz bir şeyi arzu ettiğimiz yere mi götürmekteyiz, yoksa birileri bizi kullanarak istemediği bazı şeyleri mi bertaraf ediyor, anlayamıyorum. Mahalle çocuğu gülümsemesinin altın tozları üstüne başına saçıldı. Politikayı aklım ermez. Kullanıldı mı çaktı mı kafam çok fena bozulur. İyisi mi dedim, Ankara'dan voltayı alalım. Bereket Ataşelik imtihanlarına girmeyi zamanında akıl etmişim. Seval lafa karışması olmaz. Ne imtihanı dedin hayatım? Sahnedeki kız pullu eteğinin kopçasını çözdü. Kumaş güneşli bir su gibi ayaklarının dibine akıyor. Kırmızıya dönen ışıkta birden meydana çıkan yüz yuvarlak kalçaları, varla yok arası bir silip düzgün bacaklar. Bir alkıştır koptu, etraf hayli kalabalıklaşmış. Binbaşı Demir'in kafasını kurcalayan sorun başka. Bu karara hislerinle mi vardın binbaşım, yoksa tespit ettiğin müşahhas bir durum mu var? Yine Seval. Ah, rica ederim, hiç hisleriyle olur mu? Zizi Binbaşı cigarasını ezerek söndürdü, nişanlısına şöyle bir baktı, burun deliklerinden bol duman döküp, hele hafızanı yokla dedi, ne demiştim hatırla. NATO başkomutanı Ankara'ya boşuna gelmez. Öğrendim ki Deyus orada da yapılacak tasfiye hakkında talimat vermiş. Binbaşı Demir ensesine acımasız bir kıskacın sımsıkı kavradığını duyumsadı. Sağ alt göz kapağında hanidir unuttuğu o lanetli seyreme. Binbaşı Aziz sesinde keder mi yoksa öfke mi olduğu seçilemeyen titreşimlerle "Yalnız talimat olsa yüreğim yanmayacak" diye sözünü tamamladı. "Emekli ettiklerimize dağıttığımız para yok mu? O temin etmiş. 12 milyon dolar." Alkış kıyamet, patır patır kanat sesleriyle sanki çevrelerinden bir güvercin sürüsü havalandı. Sahnedeki dansöz süt yenini sıyırmış ondan. Uçları renk renk pullarla örtülü iri göğüsleri, alkolün buharlaştığı filiz yeşili ışıkla tir tir titriyor. Coşup bağıranlar filan. O kadar ki müziği işitemiyorlar. Binbaşı Demir bilinmez hangi çağrışımların etkisiyle bir an sahnede kimi gördüğünü sanıyor. Bov'un boğazındaki haliyle yüzbaşı Cevdet'i. Parkasın içinde kaybolmuş upuzun bir iskelet, zenci dudakları, Halep çıbanı, üstelik üşümüş, soğuktan dişleri takır diyor. Kurban, kurban, hadi gözüm üstüne. Albay Dündar Seyhan'a gelince Ankara'dan uzaklaştırılmasına değin düşüncelerini Binbaşı Demir bir rastlantı sonucunda ağzından öğrenebilecektir. 5 yıl sonra mı ne? Başka bir münasebetle Ankara'ya gitmiş, Bulvar Palas'ın önünden geçiyor. Sonbahar, havada bir beyhudelik duygusu, bulvar boyunca ağaçlar sessiz sedasız soyunuyorlar. Baktı otelin terasından birisi eliyle işaret etmektedir. Kim ola ki? Allah Allah, Albay Dündar değil miymiş? Heyecanla kucaklaştılar. Vay albayım, kayıplara karıştınız. Oo, Çukurcalı, bakıyorum fiyakan yerinde. Ardından hoş beş. Neydi o günler, yıllar geçti yahu. Hani Bostancı'daki evde kafayı çekip geç vakitlere kadar ihtilal tartışırdık. Ya o hayaller, yapamadık vesselam. İhtilal heder oldu gitti, maksadına ulaşamadı. İsmet Paşa takımı kazandı davayı. Hepimizi bir tarafa dağıttılar. Lafın ucu buraya değince Albay Dündar o zamanki gelişmeleri Binbaşı Demir'e şöyle anlatıyor. Roma Kara Ateşeliğine atandım. Amerika'da bulunan ailemi alıp Roma'ya nakletmek için geçici olarak memleketten ayrılmak zorunda kaldım. Türkeş'e veda etmeye gittiğim zaman o da Başbakanlık Müsteşarlığı'nın ayrılmak üzere masasının gözlerini topluyordu. Türkeş'in müsteşarlıktan ayrılmaya zorunlu bırakılması bizim grubun ilk yenilgisiydi veya karşımızdakilerin yaptığımız mücadelede ilk sınırlı başarısıydı. Yanlış durum muhakemeleri yüzünden içine düştüğümüz tereddüt havası bize ilk raunda sımsıkı bir direk çekiyor ve sersemliyorduk. Ekim 1960 başında Roma'daki görevime katıldığımı arkadaşlarıma bildirdim. Kabibay'la sık sık telefon ve diğer muhabiri araçlara temas halindeydik. Yurttan ayrılmadan evvel hemen tekrar geriye dönmekliğin prensip kararına bağlanmıştı. Aradan 10 gün geçmişti, kimse beni yurda çağırmıyordu. Bu susuşun nedenini anlamamak katıksız aptallık olurdu. İhtilalin başında beni bir gün içinde memlekete çağırmaya muvaffak olan arkadaşlarım demek ki başlangıçtaki etkilerini kaybetmişlerdi. Otoriteler nezdinde eski değerleri azalmıştı yahut kendileri otorite olma gücünü yitirmişlerdi. Mücadelemizde her gün kaybeden bizdik. Fakat bu çekişme Türkiye içindi. Vazgeçemezdik, vazgeçmemeliydik. Roma'dan Kabibay'a bir mektup yazdım. İçinde bulunduğumuz son durumu sanki o görmüyormuş gibi ince ince döktüm ortaya. Sonucu çırılçıplak gösterdim. Bir son kere dürtükleyeyim arkadaşlarımı dedim. Madem ki siz eski ihtilalciler olarak en yakın arkadaşınızı memlekete çağırabilmek gücünüzü kendinizde bulamayacak hale geldiniz, o halde çok yakın zamanda Türkiye için esef ederim ki benim sizleri yurt dışında karşılamam artık mukadder bir felaket olma yolundadır. 147'ler olayı patlak verdiği zaman Binbaşı Demir koyu bir sıla özlemine düşmüştü. Bu iş Ekim sonlarına doğru oluyor. Sanki Milli Birlik Komitesi Emniyet Grubu'nda görevli değil, harp okulunda öğrenci. Savaş yılları Ankara'nın paskızılı sonbaharında burnunun direği sızlaya sızlaya evini özlemektedir. Cigara yakarken çakmağı elinde yanar unutup birden dalmak niye? Gözlerinin önünde eski bir hayal, pomponları renk renk, koşumları aynalı bir fayton şıngır mıngır gelip Muradiye'deki konak yavrusunun iki yanı fenerli cümle kapısında duruyor. Çukurcalı Rasim Hoca'nın gelini sürmeli Suat Hanım'la torunu Demir çekirgeye kaplıcaya gitmişlerdi, dönüyorlar. Kalfaninle göz bebeklerinde ışık böcekleri tülbentinin ucunu uçmasın diye ısırıp çoktan dışarıya seyirtmiş bohçaları taşıyacak. Suat Hanım'ın yanakları al al, zebercet yeşili gözleri mahmur, dudakları solgun. Akşam yaylı tamburunun baygın eşliğinde odasından şarkı söylediğini işitecekler, sesi kederli, ara sıra kırılıyor. Issız geceler ben yine hücranı düşündüm, sensiz geçecek ömrü perişanı düşündüm. Ya da olur olmaz bir lokantada kaşığı eline alır almaz damağındaki tat. Kalfaninin şehriye çorbasının tadı, tavuk suyuna bol limonlu. Yoksa bu yaşlanmak mıdır? Herhangi bir bahçeye bakan herhangi bir pencerenin tül perdeleri arkasında sakalı süt köpüğü gözlüklü bir ihtiyar gözüne ilişti mi koşarak bahçeye çıkıp da güvercinleri her ürkütüşünde camlardan görüp sarsıldığı dedesidir. Nargilesinin marpucu kucağında gazetesini iki eliyle bayrak gibi önüne açmış biraz tıknazca epeyce dazlak bir adam babası. Yaşlanmaktan çok bu özlemin taşıyabileceğinden ağır sorumluluklardan kaçma isteğini deyimlediğini anlayamıyor. Belki yalnızlıktan kurtulmak isteğini de. Onu kaçmaya iten seçebilmek sorunu olmasın. Karmaşık salkım saçak bir sorun. Devrim diye kalkıştıklarının alelade bir askeri müdahaleye yozlaştığını görünce ne yapmalı? Namus belasını sonuna kadar gitmeli mi? Zizi binbaşıyı izleyip sayım suyum yok diyerek kenara çekilmeli mi? Sorunun bu düşünsel yanı, duygusal yanı da var ki onu daha çok bezdiriyor. Ümit mi, Suat mı? Yıllanmış, deneyden geçmiş bir yakınlıktır diye ümit ağır bastı diyelim. Uçarılığını, irkitici serbestliğini, üzücü savrukluğunu bile bile onunla evlenecek mi, işi oluruna mı bırakacak? Suat dersen evli. Bunu nasıl hiçe sayarsın? Hem son aylarda ikisinin iyice pekişmişe benzer arkadaşlıklarını göre göre araya nasıl girebilir? Girerse çok ayıp olmaz mı? Çözdükçe dolaşan bir düğüm. Şöyle bir mazeret izni uydurup bir haftalığına Bursa'ya gitsem mi? Gitmeyeli yıllar oldu. Önceleri geçerli su götürmez bahanesi zamanla eskimiş, artık onu etkilemiyor. Etkileyemiyor demek daha doğru. Evin içinde oradan oraya atıla atıla gelip odasındaki komodinin alt gözünde kalmış bir demet eski mektup baba ocağıyla bağlantısını koparmasına yeter mi? Annesinin o daha dünyaya gelmeden önce yaşadığı aşka o kadar da önem vermediği, mektuplara sıkı sıkı sahip çıkmayışından belli. Cidden benimsemiş bulunsa başucundan ayırır, kıymetler hatıralarını muhafaza ettiği sedef kakmalı ceviz sandığından çıkarır mı? Hadi valideye küstük, pederin günahına, onu ne demeye cezalandırıyoruz? Elinde olmadan hayal de kuruyor. Telgraf çekmeden küt. Bursa'ya gelmiş, kavaklar yapraklarını dökmektedir. Uludağ bütün duman, havada is kokusu, şadırvanlarda güvercinler. Gönlünü almak bakımından evvela kapalı çarşıya uğramak, pederi görmek münasip olur. İhtiyar bir şaşırır ki. Şaşırtıcı olan, oysa asıl ondaki bu iç çözülüşünü haklı gösterecek elle tutulur dış nedenin olmayışı. Yassıada davalarının başladığı günün gecesi Emirgan'da Kavibay, Esin ve Karaman'ın vardıkları uzlaşma Ankara'da üst üste yapılan toplantılarla benimsenmiş. Hele bir tanesi gece geç vakitlere kadar uzuyor. Gerilim yüksekliğinden ışıklarda olağanüstü bir parlaklık, herkeste bir heyecan, çizgileri aşağı aşağı çekilmiş yüzlerde kederli sakal gölgeleri.